içindeyiz. Öz.
Yani varoluş, görüngü, edimsellik, o nedensellikle ilgili bir şey vardı. Galiba ona girmemiz deniyordu. Oradan da kavrama geçiyoruz. Şimdi özle ilgili olarak burada, yani bu çok sürecek. Çok zamanında çok sürede çok kavrama geçiyorum.
Ben kalem almamışım da. Kalem var mı?
Şimdi dinliyor musun Ahmet? Tamam, şey yapayım ya.
Evet.
Senin şeyin ele almayı istediğin
noktaya. Benim sormak istediğim şey ideanın realitesi nedir?
Tamam. İdeanın realitesi. Bu kavram aslında mantık biliminin son bölümüyle ilgili. Oraya bir kısaca bakalım, gerekirse döneriz şeye, baş taraflara. Değil mi? Şimdi idea diyor, burada mantıkta, paragraf 213'te ideanın realiteyle ilişkisi. İdea zaten real olan bir şey. Yani ideanın realiteyle ilişkisi nedir diye sorduğumuz zaman ideada,
şimdi realiteyle ilişkisi nedir demiyorum. İdeanın realitesi nedir?
İdeanın realitesi. Evet, o da ilişki demek bir tür. İdeayı Hegel, yani Platon'un ideasını kavram ve realitenin birliği olarak çözümlüyor. Öyle diyelim. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum size. Platon'un ideasını düşündüğünüz zaman, onu analiz ederseniz ne bulursunuz? Platon'un ideasını, yani Platon insan ideası, iyi ideası vesaire. Bunu analiz ederseniz o ideal konusunda ne diyebilirsiniz?
Analiz eder. Şimdi diyor ki Platon'a göre ideal realdir. İdeal realdir. Ancak ideanın temsili ise sadece soluk bir taklittir. Yani diğer şeyler. Bu kat'i surette temsilin real olmadığı anlamına gelmez diyor. Temsil, yani ideayı temsil eden realitedeki bir takım şeyler de, tikel şeyler de İdeanın değerdir. Ama ideanın kendisinin realitesi nedir?
Tamam, peki.
Soru o yani.
İdea, ya öykü, şeyler ideaya öykünüyorlar. Real dediğimiz zaman, real şey dediğimiz zaman onun uzaysal ve zamansal şey olduğunu düşünüyoruz. Değil mi? Yani bu kalem real bir kalem. Kalem ideası değil. Bu kalem ideasının zayıf,
evet, ikinci takliti,
kopyası, takliti, kopya, eşlem.
Mimesisi orada mı kullanılıyor?
Mimesis, evet.
Bu bir kalemin mimesisi.
Real kalem ideasının
bir mimesisi. Temsili bu.
Evet. Evet. Yani bunu gerçek sanan insan ikinci derecede duruyor. Çünkü gerçek olan şey idea, Platon'a göre. Kalemin aynadaki yansısını gerçek sanan o daha da kötü bir durumda duruyor. O pistis durumunda duruyor. İnanç durumunda diyor ona Platon. Şimdi bizi şey ilgilendiriyordu. Birinci durum ilgilendiriyor. Yani ideanın çözümlemesinde ne buluyoruz? İdea.
Platon'un mağara metaforundaki hadise de bunu anlatıyor.
Evet, tabii. O da bunu.
Değil mi? Evet.
Yani Platon'un mağara hadisesinde o ateşin önünden geçirilen heykeller bizi görmüyor şeyler, mahkumlar. Onlar o heykellerin duvara vuran gölgelerini görüyorlar. Onu gerçek sanıyorlar. Yani aslın gölgesini gerçek sanıyorlar. Ya da o gölgeler real şeylere karşılık düşüyor. Kalemin şeyini değil, ideasını değil ya da aslını değil ama şeyini görüyor duvarda.
İdeayı temsil eden kalemi değil. Aslında orada gölge dediği şey ideayı temsil eden kalem.
Evet. Kalem ideasının gölgesini görüyor.
Kalem ideasının gölgesi.
Çünkü evet, orada öyle sopalara takılı olarak hayvan simgelerini falan geçiriyorlar duvarın önünden. Platon'un evet, mağara metninde. Bir ateş var, ateşler yani ışık o cisimlere çarpıyor ve gölgeleri mağaralara, mağara evet, duvarına yansıyor. Evet. Biliyorsunuz değil mi onu? Mağara, yani herkes bağlı olduğu için, kafasını çevirip arkaya dönemediği için sadece
ışığın geldiği yere
gölgeleri görüyor. Gölgeleri gerçek sanıyor ya da real sanıyor. Var sanıyor yani. Gerçek varlık orada. Şimdi ideanın bu idea ve realite arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Yani şimdi ideayı çözümlersek, Hegel'in burada mantık biliminin sonuna Platon'un ideasını koymasının anlamı ne? Yani bu mantık bilimi değil mi? Dikkat ediyoruz. Mantık biliminin son kavramı idea.
Evet.
Yani son kavram önceki bütün içeriği moment olarak kapsayan bir kavram. Ne anlamı geliyor bu? Yani siz olsanız mantık bilimini yazıyorsanız öyle mi yapardınız?
Tabii.
Neden?
Neden? Çünkü ideayla realitenin birliğini ortaya koymak için öncelikle ideaya gelene kadar ki bölümü çıkartılmış olması gerekir ki realite idea ile bir olsun.
Biraz adım daha çıktı.
Şu anlamda yani ideanın realitesi nedir sorusu mesela ilginç bir soru. İdeanın realitesi kavramıdır. Nedir sorusunun cevabını aslında herkes kendisi verebilir. Çünkü herkes o idea hakkında ne düşünüyorsa onun realitesi şu sırada odur.
O tamamen öznel ve tikel bir şey olur ama söylediğin.
Çünkü realite zaten bir yerde bir öznelliği getirecek.
Peki,
çünkü bir belirli düşünce tarafından düşünülecek. Yani bunu ideayı düşünen belirli bilinç düzeyine göre realiteyi belirleyecektir idea anlamında.
Yani şunu anlıyorum o zaman senin söylediğinden. O zaman o ideadan benim ya da senin ne kadar pay aldığımızı gösteren bir şey olabilir ancak.
Realite.
Evet. Yani idea realitesi.
İdeayı düşündüğümüz anda.
Evet. Yani ben ne kadar yani demin Aziz'in verdiği örnekle kalem ideasından söz ediyorsam şayet o kalem ideasından ne anladığın benim anlayışımla sınırlı sadece.
Kalem ideasını demiyorum. Sadece idea kavramından bahsediyorum. Belirli bir ideadan değil. İdea kavramından bahsediyorum.
Evet.
İdea için, idea kavramı için siz ne düşünüyorsanız realitesi o. Ama ben ne düşünüyorsam benim düşüncem de o realiteyi getiriyor.
Bilinçteki realiteyi kastediyor.
Evet.
Nesnelliğin kastetmiyor. Yani
evet,
değil mi? Senin
yani belirli bir belirli
ama
bir ideadan.
O zaman evrensel bir ideadan söz edemem.
O değil. O insan düşüncesi Nous'taki ideadan söz ediyor. Yani burada biraz yanlış mı anladık?
Evet.
İdea düşünülüyor. Düşünüldüğü zaman o bilinçteki idea.
Evet. Yani ama, belirli düşüncedeki evet. Bir idea. Yani idea kavramından bahsediyoruz çünkü evet. Belirli bir ideadan değil. Belirli bir şeyin ideasından bahsetmiyoruz.
Tamam. Güzel. İdea kavramından söz edersek. Ama hayır. Yani, şeyden söz ediyorsak, kalem ideasından söz ediyorsak.
Kalem ideasından.
O belirli idea. Yani senin benim bilincime sınırlı olması gerekmiyor.
Gerekmiyor.
Hayır ama Defne'nin getirdiği nokta doğru bir nokta bence. Yani o kalem ideası diye tikel bir şeyden söz etmemek gerektiğini düşünüyor ki ben de doğrusu onu kastediyorum. Yani ideanın kendisinin realitesini yani
evrensel ideası.
Şu idea, şu ideası bu ideası değil. İdeanın kendisinin realitesinidir.
Evet.
Doğru o yani.
O zaman tamam bilinçten çıkaralım. Yani kendinde ideanın
yani o düzeltmesi doğru. Ben de onu soruyorum.
Evet.
Evet.
Şimdi burada Hegel'in söylediği
şimdi idea paragrafında burada başlangıçta çizmişim zaten. İdea kendinde ve kendi için gerçek olandır diyor.
Evet.
Kendinde ve kendi için gerçek olandır.
Evet. Orada nedir o kendinde ve kendi için
kendinde,
gerçek
olandır? Dediğimiz zaman yani kendi için gerçek olan idea nasıl oluyor? Onu nasıl açıklayacağım?
Olan
onu bilmiyorum. Yani o işte ideanın realitesinden söz ederken belki bunun üstünde biraz çalışmamız lazım.
O zaman ideaya böyle sondan girmek biraz şey uygun değil, az uygun, daha az uygun ama girilebilir. Yani idea, şimdi Platon ideasının ne olduğunu çözümlersek Hegel'in de onu izlediğini göreceğiz gibi geliyor bana. O yüzden onun üzerinde durmak iyi oluyor. Yani platonik ideayı düşündüğünüz zaman kalem ideasını genel olarak ideayı ama şey bu bilinçteki idea değil sadece genel olarak idea. O idea da O idealin
bir dakika şurada kesebilir miyiz, bir şöyle soracağım. Bilinçteki idea realite olmuyor mu? İdeanın realitesi değil midir?
Bilinçteki idea ideanın
realitesi değil midir?
Ya o da realitesi. Çünkü düşünülen bir şey, değil mi? Realiteyle ne anlıyoruz, o da önemli. Realiteyle
o zaman realite
uzayda zamansal olanı
anlıyor.
Evet, onu anlıyorsak. Şimdi burada mantık bilimindeyiz. Uzaysal ve zamansal olanı anlamayacağız. Realite kavramı duyusal, fiziksel olanı düşünmediğimiz zaman real ya da olgusal olanla anlamamız gereken ilk şey belirlilik. Real olan belirli olandır. Yani genel olan, evrensel olan, real olan değil. İdeal olandır.
Olumsuz olan içerecek.
Evet. Real olan olumsuz ama içerecek.
Real olan aynı zamanda
real olan
kıyamet gösteren, direnç gösteren anlamına da geliyor. Yani
fiziksel olanı düşünmeyeceğiz.
Sınır bu sadece fiziksel olmakla sınırlı değil ama kinsel alanda da aynı şey olabilir.
Onun için de yine şöyle
kinsel alanda da olabilir.
Kinsel olan gibi koyabiliriz. Yani şimdi burada usta olanla bilinçli olan ayrımını belki koymak lazım. Yani ustalıkla bilinç ayrımı önemli. Bu iki şöyle.
Evet, yani mantık alanında bilinç alanında değiliz.
Arı
logosu inceliyoruz. Logos olarak logosu inceliyoruz. Yani bilinçteki biçimlerini değil. Tabii ki insan da logos mantığı düşünebilir. Kavramsal bağlantıları kuruyoruz. Mantık, bilimi zaten öznel o anlamda. Yani bilim dediğimiz şey bilince ait olan şey. İnsandan bağımsız olarak mantık bilimi ideası falan böyle bir şeyden söz etmiyoruz. Ama ideanın varlığı insan bilincine sınırlı değil Platon'da. İdeaların varlığı ancak görgücülerde insan bilincine sınırlı. Fenomenolojistlerde bilincine sınırlı. Onlar bilinçten yola çıkıyorlar ve kötü idealist onlar. Yani özel idealist ya da. Platon'un ideası nesnel olarak var. Yani hiç insanlık yokken de iyi ideası var, güzel ideası, bilgi ideası var.
İdeanın realitesinden bahsederken uzay ve zaman bağlamında nereye oturtacağız onu?
Uzay ve zaman bağlamında hiçbir yere oturtmayacağız. Yani bu şey değil. İdea, evrensel idea, uzaysal ve zamansal bir şey değil. Meta fiziksel ve meta tinsel.
Meta fiziksel olduğu kesin de.
Yani ama tinsel de değil. Tinselden de öte. Ya da tinsel bir şey. Çünkü ya bu bir soyutlama ve bunun varlığının ne olduğu varlığın ne o? Yani varlık zaten fizikselliği falan kabul etmeyen bir kavram. Yani varlık kavramı tinsel ya da fiziksel değil. Bunu uygularsanız mantık biliminin sırrı silinecek, ortadan kalkacak. Yani şey değil. Fiziksel ya da tinsel değil. Mantıksallık ya da
ontolojik.
Ontolojik
varlık bilimsel derken onu kastediyor.
Evet. Yani ontolojik değil. Ontoloji denen şey fiziksel ya da tinsel olmak zorunda değil.
Değil işte, ben de öyle anlıyorum.
Evet. Dolayısıyla ideanın varlığı şey değil, fiziksel bir varlık değil. Yani kalem ideası, kalem fiziksel bir şey ama kalem ideası fiziksel değil. İyi ideası tinsel bir şey. Pardon, iyi düşüncesi tinsel bir şey. Çünkü benim bilincimde var, iyinin düşüncesi. Hukuk sistemleri falan ya da ahlak sistemleri falan bunlar insan bilincinde tinsel oldukları ölçüde ideadan ayrı olan şeyler. Yani iyi ideası ve kalem ideası. Biri fizik alanına ait olan bir şey kalem. İyi ideası ise tinsele ait olan bir şey. İyilik fiziksel bir şey değil. Bunu düşünebiliyoruz. İyi olan şey insanın varoluşundaki iyi tinsel olan şey.
Şüphesiz.
Yani iyi ve doğru. Belki iyi biraz daha geniş bir anlam taşıyor. Çünkü yiyecek iyidir, beslenme iyidir falan dediğimiz zaman sanki iyi fizikselle. Evet. Moral iyiden, bir moral iyi, moral
iyiden bahsediyor.
İnsan bilincine ait olan bir şey ve o yüzden tinsel olan bir şey. Ama iyi ideası ne fiziksel ne de tinsel.
O zaman iyi ideası ne etik kapsamında?
Mantık kapsamını yani. İdealar genel olarak, evet, ideal. Yani ideanın varlık tipini anlamak için o örnek üzerine gidiyoruz. İdeanın varlığı fiziksel yani doğal ve tinsel değil. Bu şeyde yani klasik felsefenin temel şeyi kavramı diyebiliriz buna. İdeanın varlığı fizik ötesi ve din ötesi.
Kalem idası insan olmadan da var mı?
Var. Yani örneğin güneş sistemi idası ya da kavramı güneş sistemi fiziksel olarak varoluşa geçmeden de var. Teleolojiden geçiyor Hegel ideaya. Teleolojiyi buraya uygularsak, yani telosu uygularsak o evrensel süreç ya da insan varoluşuna, insanın türeyişine uygulayalım. Yaşam ortaya çıktığı zaman yaşamın en alt biçimi, yaşam ideası zaten ideaya ait, burada göreceğiz yaşamı. Yaşam ortaya ideanın aslında en alt bulunuşu, bu biraz enteresan bir konu. Eğer yakalayabiliyorsanız, yani İdeanın nasıl bir şey olduğunu düşünmek istiyorsanız, tasarımlamak istiyorsanız ideayı gidin bakteriye bakın. En alt yaşam biçimine bakın. Orada çünkü ideal şey var. Artık varoluş içinde. Daha öncesinde şey yok. İdeanın şeyi yok. Varoluşu yok.
Platon'un yani, anlattığı anlamıyla o zaman idea realitesinde bir sınıflandırma söz konusu.
Evet.
Yani İdeanın realitesi var.
Gelişme var ideada.
Ama
evet. Sınıflandırma.
Yani hiyerarşi. Kategorik bir hiyerarşi var. Evet. Yani dediğin gibi orada bir amiple bir evet. amiple bir insan arasında evet. bayağı bir kategorik farklar var. Hiyerarşik bir sınıflandırma var orada.
İyi ideaya yani en yüksek olan değil mi?
En yüksek olan canlı insan olarak alıyor herhalde Platon'da farklı bir şey. Söylemez zannediyorum.
En yüksek varoluş biçimi
insan herhalde.
Felsefe. İnsandan da öte yani
logos.
Logosu bilen düşünce, felsefe
logosu
demek.
Logosu bilen düşünce ama o da
kim,
bilgi, insan bağlamında,
insan tarafından tabii. Şey diye, hiyerarşi diye düşüneceksek en yüksek idea biçimi, dolayısıyla bütün varlıkların en yüksek biçimi logosun öz bilinci.
Yani Platon da bunu bu şekilde kategorize ediyor.
Evet tabii ki, bu çok kolay bir şey.
Yani idea realitesine yaklaşırken en ilkel varlıktan evet. gelişkin varlığa doğru bir
evet.
sınıflandırma söz konusu. Platon'un evet. anlayışı içinde değil mi?
Ama tüm insanlar eşit görüyor mu o zaman?
Şimdi insanlar arasında da farklı.
Tüm insanlar yani. Potansiyel olarak eşit ama
hayır, o zamanki bir şeydi. Kölelik olduğuna göre ama yoktu.
Yok tabii yani tüm insanları eşit olarak görmüyorlar.
İşte Aziz'in hani genelde söylediği o yurttaş toplumu olayı da çok. Yani o da tamamen idealitede olan bir şey.
Platon'un Platon'un felsefesi şey dinamis diyor diye Hegel Aristoteles'le karşılaştırma içinde. Yani henüz onda potansiyel olarak var gerçeklik ve sadece açılmayı bekliyor. Yani idealar kuramı Platon'da Hegel'in organize ettiği biçimde yok. Yani o da yani buradaki Hegel'in ideal üzerine söylediği şey Platon'da belki de tam olarak çakışmayacak. Yani Aristoteles'te belki de daha şey gelişmiş bir açımlama var. Ya Platon'da şey insan eşitliği kavramı yok. Aristoteles'te de yok anlamda. Yani onu bir şekilde açıkladık dedik. O dönem henüz o kavrama ulaşmış değil insan bilimi, insan kültürü. Yani o
stajında ama yurttaşların eşitliği kavramı var.
Yurttaşların eşitliği kavramı var ama köleler
köleler var.
İnsanların eşitliği kavramı
insanlar
yok.
İnsanlar arasında eşitlik kavramı var.
Evet. Şimdi
ben tüm her insan yurttaş değil.
Tabii. Ya modern toplumda da her insan yurttaş değil. Çocuklar yurttaş değil.
Sadece çocuklar.
Örneğin yabancılar yurttaş değil. Yani ben yurt dışında bir ülkede kalırken orada onun yaşamasına katılamıyorum. O seçimlerine katılamıyorum. Yani ama yine de şey bunlar mantıklı, ulusal şeyler öyle olması gerekiyor. Platon'un ideası. Şimdi ideanın varoluş tipi yaşamla örnekleniyor. Yani ilk en yalın biçimi burada yine şey Platon'un ideasını düşünürsek Platon'un ideasında bu Hegel'in çözümleme şey gibi görünüyor. Yeterli gibi görünüyor. Yani bu idea örneğin kalem ideası dedik. Ya da iyi ideası. Yani bir kavram var. İyinin kavramı var. Çünkü belirli. O da genel evrensel bir ideadan söz etmiyoruz. Platonik idea dediğimiz zaman ya da platonik idealar da diyebiliriz. Çünkü tek bir ideal yok.
Peki bu idealar daha geniş bir ideal kavramı altında şey yapmıyor. incelemeyelim.
Şimdi onları ezbere söyleyemeyeceğiz galiba. Yani şeyi okumamız gerek. Tekrar Platon'un idea üzerine Parmenides'te, işte Fedon'da falan ve devletteki şeylerine, onlara bakmak gerekir. Evet. Yani sanki bir evrensel idea var ya da bir tanrısal idea var ve her şey onun altında gibi. Öyle bir şey, şeyde öyle.
Sanki biraz öyle bir...
Neoplatonistler de öyle.
Evet, Neoplatonistler de öyle bir sonuca gidiyoruz şimdi. Yani bir tanrısal ideada. Yani belki bu anlamda hani Spinoza'nın da yaklaşımıyla bir ilişki tabii kurulabilir yani. Onun da anlayışı o şekilde bildiği.
İdeaların ideası var. Spinoza'da. Şimdi tamam, tek idea ya da belirli idea. Ne olursa olsun idea belirli. Yani bir kavram
belirli bir kavram olduğu için belirli.
Yani idea eşittir kavram değil. Değil. İdea eşittir kavram değil. İdea eşittir kavram artı nesnellik.
Kavram artı realite.
Nesnellik diyor yani burada. Realite diyebiliriz. Ama realite daha az uygun gibi görünüyor. Yani hem de daha doğrusuna bağlı kalalım biz, nesnellik.
Realite.
Çünkü ideal özlenin ve nesnenin birliği. Böyle düşünürsek ideanın hem öznel hem de nesnel olduğu gibi bir sonuca varacağız. Özne ve nesne. Özne derken insan öznesi değil yine, o da işi zorlaştıracak biraz. O yüzden kavram demek daha iyi belki de. Yani mantık bilimindeki kavramlar şey değiller, insan bilincine sınırlı değiller. İnsan bilincinin, bizim düşüncemizin kavramları var tabi. Ama bizim düşüncemizin kavramları nesnel kavramlarla örtüşmüyorsa, bir değilse zaten kampçı olacağız. Kendinde şey çıkacak karşımıza.
Bilemeyiz.
Tamam, evet. Yani şeyler, rasyonelistler o birliği kabul ediyorlar. Yani benim kavramımla, örneğin benim
aslında pardon, kendinde şey de bu kadar anlaşılırlıktan uzak bir şey değil yani. Kendinde şey doğadaki herhangi bir nesne için kendinde şey diye düşünmek bu kadar anlaşılmaz bir şey değil.
Peki, yani
benim anladığım şeyi kastediyorum.
Kendinde bitki,
kendi için şeyi anlamak.
Kendinde bitkiyi düşünebiliyor muyuz? Doğadaki bir bitki, bir elma, bitki bir işte yani. Domates, bunlar doğadaki bitkiler ama evet, kendinde bitki diye bir şey.
Zaten o kendinde bitkiyi kastediyor. Yani tamam, o kendinde bir bitki yani. Yani ama kendi içini anlamak daha zor. Kendi için sadece
peki
kendi içini açarsak
kendi içini açalım o zaman.
Kendi içini açalım tabii. Yani açalım. Kendi içini açmak daha önemli.
Açın o zaman.
Kendi için bitki olması demek, bitki kendi olma için özellikleriyle ilgili sadece bitki olmasını gerektiren.
Ha, orada kendi içinde eğer bitkiden veya başka bir takım şeylerden söz ediyorsak kendi içine ancak yasa bağlamı içinde, yasa kavramı içinde bir yere oturtabiliyorum ben açıkçası. Yasa kavramı içinde. Çünkü
neden? Niye?
Doğa yasası.
Doğa yasası.
Doğa yasası.
Neden? Çünkü bitkinin kendini sürdürmeye yönelik bir yapısı var. O yapının da, o doğanın da, yani o bitkinin doğasının da bir takım yasaları var. Yani işte tohumdan başlayıp meyveye gidene kadar kendinde, o kendinde bir yasası var. O, yani o bitkinin kendine ait bir yasası var. Evet. Onu eğer kendi için bağlamında değerlendirebilirsek ancak orada değerlendirebiliriz. Yoksa kendinde şey yok. Anlaşılabilir bir şey de yani bitki
gelişmeyi için. Gelişmeyi şey yaptı. Demek yani edimselliği kendi evet için olarak.
Evet. Evet. Yanlış mı düşünmüş?
Doğru. Yani
öyle yani bu benim için şey diye söylemiyorum.
Doğru. Doğru. Ama kendi yani, için mantık
kendi içini anlayabilmek için böyle bir metafor yapıyorum.
Kendi için varlık nedir? Yani esas kendi için ve kendinde kavramlarını ilgilendiren nokta orası. Kendinde varlık ve kendi için varlık.
Başkalığı ortadan kaldırmış olmak.
Evet. Yani çünkü bu senin açımlaman şeydi, kendi için varlık bölümüne aitti. Kendinde varlıkta bunun potansiyel durumu oluyordu.
Kendine tohumunu alalım. Yani
potansiyel evet, durumu. Potansiyel. Kendi için açılmış, evet, elimselleşmiş durum.
Evet.
Şimdi kendini ve kendi soyutlamalar olarak düşünürsek nedir? Bir şeyin kendinde olması ya da
zaten soyutlayarak düşünebiliriz. Başka türlü de düşünmez
evet zaten. Ya tamam, bitki örneğini falan vermeden.
Evet.
Kendinde ne demek? Nedir?
Yani kendinde demeden önce benim hep kafama takılan ne olur bize? Kendin değil. Evet anlıyorum. Yani kendi için de anlıyorum ama kendi ne burada? Kendi. Yani önce kendiyi bilmek gerek ki kendini bilelim. Kendi ne?
Kendi varlık.
Kendi özdeşlik.
Hayatı soracaksın. Kendi varlık.
Sor.
Kendi. Niye Levent'e soruyorsun? Madem Levent'e sor diyor, açık bakalım. Levent abi.
Kendi arı özdeşlik.
Cengiz Hakkı diyor.
Özdeşlik
olsun,
kendi olma.
Kendinde niye nasıl açacağız? Kendinde. Ya bir saçmalık mı? Bir anlamı var mı? Kendinde demek ya da kendi içinde. Ne? İnsel. Antik. Kendinde ya da kendi için. Şimdi birlikte de olabilirsin. Kendinde. Başkası için olabilir. Kendi için. Yanında başkası için de onu da getirebiliriz. Kendi için de varlık, onu da getirebiliriz. Evet, bunlar tam kavramlar.
Kendi için, kendinde gizlilik, ara özdeşlik, başka yani
ne? O tam bir yer. Kendinde.
O zaman da yine
potansiyel
dediğin zaman potansiyel dediğin zaman veya işte
Kause sui, o
kendine var, kendinin nedeni, kendine var diye. Evet.
Kendine peki varoluş kendine var.
Var ama orada da yine Platon'un diğer ideallardaki o kategorizasyonuna uygun düşünmek gerekiyor diye. İdeal kendinde varıyorum çünkü
yani kendinde,
kendinde varlık veya kendi için varlık demin söylediğim açıklamalarla birlikte alırsak şayet.
Evet.
Kendi yasası ile ve en az gelişmiş, en ilkel yaratık ve yaratık tabirini kullanmak doğru değil. Şey öyle söyleyeyim, şey.
Varlık desek de
varlık desek de
daha doğrusu en uygun, en şey, adı varlık.
Evet ama işte orada da bir kategorize etmek gerekiyor yani en gelişmişine doğru.
Şimdi bak belki, burada şey diyor, şundan alalım. İdeal kendinde ve kendi için gerçek olandır. Bu iki anlatımı da içeriyor bütünce. Kendinde ve kendi için. Burada ne
anlatıyor? Evet, şurada kendinde bir söz değil mi? Şurada evet. Şey. Zaten oradan takılıyor evet. Yani buna. Evet.
Yani şimdi daha önce şey vardı. Varoluş da vardı. Varoluş kendi içine yansımanın ve başkası için yansımanın birliğidir. Bunlar çok soyut, çok genel ve anlaşılmaz geliyor. Yani kavramları açmadığımız zaman. Şimdi açalım bunları. İdeal kendinde ve kendi için gerçek olandır. Yani var olandır. Gerçek olanın buradaki anlamı, semantiği o. Hani bu hakikat falan diyorlar ya, dedirtiyorlar çocuklara. Onu orada, yani gerçek olan bu. Buradaki gerçeklik şeyi anlatmıyor. Var.
İşte gerçek var. Olan dediğin zaman
duysal fizikseli anlatmıyor. True olan.
Gerçek
olan değil, true olan.
Aziz true gerçek, olan, var olan. Gerçek olan dediğimiz zaman o zaman o realiteyi açımlamamız lazım.
Realite ve varlık aynı değil. Yani
realite nedir yani?
Realitede olumsuzlama vardı, varlıkta arı olumluluk vardı. Şimdi onu şey yapalım, sıraya sokalım. Yani kendinde ve kendi içinin yani ideayla bağlantısını ya da ideanın kendinde ve kendi için gerçek olması ne demek onu düşünüyor. İdeanın kendinde gerçek olması demek, ideanın gerçekliğini ya da varlığını başkasında bulmaması demek. Değil mi? Yani eğer bir şey kaza suyu ise, kendinin nedeni ise o şey, gerçeği kendinde taşıyor demektir. Gerçekten var olan demektir. Yani şu anlamda gerçekten var. Bizler, sonlu olanlar varlıklarını kendilerinde taşımıyorlar. Sonlu olanlar, ortaya çıkanlar, türeyenler, yaratılanlar, doğanlar, başkasında olan, yani varlığını başkasında bulan o anlamda. Ancak Tanrı varlığını kendinde bulabilir kavramsal olarak ve Spinoza'nın Tanrı ya da doğayı eşitlemesinin ve causa sui demesinin anlamı bu. Kendinin nedeni. Kendinin nedeni yaratılması için başka bir şeye bağlı olmayan, dolaylı olmayan, türevsel olmayan, sonlu olmayan bir şey demek. Yani yaratılan şey sonludur diyebilir miyiz? Çünkü bir başlangıcı var. Başlangıcı olduğuna göre sınırı var. Onun var olmadığı bir ön zaman var. Eğer bir şey yaratılmamışsa, yaratılmadan var değilse o zaman o sonsuz. Onun sonlu olduğunu söyleyemeyiz. Tanrı olmadığına göre nedir sonsuz olan şey?
İdeal.
Çünkü yaratılmıyor. İyi idealsiz şu tarihte yaratıldı diyemeyiz. Bu saçmalığı yapamayız. Yani bunu ancak Hawking, o yapabilir. Yapamazsın ha.
Yapıyor. Evet, yaptırdı zaten. Sonra geri aldı. Affedersiniz dedi. Yanlış yapmışım falan. Her neyse, yanlış ya da doğru. Ama şey, yaptı ya da yapmadı. Onun önemi yok. Ama ideanın yaratıldığını söylemek yani boş konuşmak. O zaman bir sürü saçma soru çıkıyor. Kim yarattı? Niye yarattı? Yani bunun kapısına mı yarattı?
Yaratılışçılara sorarsan açık. Çok net.
Yaratılışçılar insanın yaratılışını kabul ediyor.
Açık söylüyorlar. Yani, çok net yani.
Onlar ideanın yaratıldığını söylüyorlar mı? Kim o yaratılışçılar?
İdeye
inan, var. Evet, ideye inanıyorlar her şeyden önce. Yani. İnanmazlar. Onlar Tanrı'ya inanırlar.
Tanrı işte. Tanrı'ya inanıyorsan Tanrı yaratmıştır.
Tamam.
Ve Tanrı neden yaratmıştır? Sorusunun cevabını bulmak gerekiyor. Tanrı oyun mu oluyor yani? Neden
yani? Evet, onu yaratılışçılar yanıtlamak zorundalar. Platon onu yanıtlamak zorunda değil. Çünkü Platon'a göre evet, her zaman var.
Evet.
Doğayası olarak bunlar yaratılmış şeyler değil de her zaman varlar. Bu işte şey, bilgi olan şey bu. Yani eğer Hawking diyorsa ki bu doğayasaları yaratıldı ya da Newton doğayasalarının şurada burada değişebileceğini söylüyor. Yani bu değişmesini, doğayasaların değişmesini söylemek onların sonlu olmasını söylemekle bir.
Hı? Yasa olmaktan çıkıyor.
Yasa değildir o zaman yani. Delinen yasadır.
Değişirse sonunu alır. Birisi oynuyor demektir onlar.
Yani bize açıklamak.
Tanrı. Ve Newton'a göre Tanrı oynuyor. Tanrı istediği zaman doğa fenomenlerine müdahale ediyor. Yani şimdi biz sadece şu mantığa bakalım. Eğer doğa yasaları değişiyorsa doğa yasaları sonlu varlıklar olacak. Kimin değiştirdiği falan hepsi bir taraf var. O zaman yasanın sonsuzluğu diye bir şey olmayacak. Yani
o zaman yasa olmayacak.
O zaman yasa olmayacak her şeyden
yanlış önce.
Yani düşünebiliyor musunuz? Zamanda yer çekimi yasası değişebiliyor. Yani çekme ve itmenin birliği olarak yer çekimi yasası bir an geliyor ki değişiyor. Bir şeyler birbirini çekmemeye başlıyor falan. Yani düşün, biz özdeyi çıkarsarken o iki kavramı kullandık. Eğer çekme ve itme arasındaki o ilişki olmasa ve o ilişki dengeli olmasa özdek olmaz. Eğer çekme ağır basarsa o zaman her şey tek bir noktada iter. Ya da tersine itme o zaman dağılır. Yani özdeğin varlığı, özdeğin itme ve çekme kuvvetlerinin birliği olmasına bağlı. Bu yasa, evrensel yer çekimi yasası denen şeyin kendisi bunun değişmesi, bunun o zaman Tanrı'yı kabul etmek anlamına gelecek. Başka hiçbir
evet.
anlama gelmez.
Evet.
Hiç.
Çünkü doğrudan oraya gidiyor.
Değiştiren bir etmen olacak. Yani Spinoza'nın doğası gidecek, yerine şey gelecek. İmam'ın doğası gelecek. Bir Tanrı tarafından belirlenen, Tanrı'nın keyfi olarak oynadığı falan. Tanrı'nın kaprisi altında tuttuğu bir varoluş bu. İrrasyonel. Bu aslında nihilizme götürmesi gereken şey insanları. Yani şimdi o zaman değişmek sonluluğu iniliyor ve idea değişmez ya da kavram değişmez. Kavram bağımsızlığı da değişmez. Dolayısıyla mantık biliminin bütün içeriği şeyde doğa ötesi olduğu gibi aynı zamanda tinsel ötesi ve değişmesinin bir açıklaması. İdeanın varlığı böyle bir varlık. İdea şey değil. Tinsel değil, fiziksel değil.
Burada karıştırılan şey bu yasaya bağlı olarak çok çeşitli görüntülerle, fenomen olarak ortaya çıkan şeyleri insanlar yasa olarak veya gerçeklik olarak kabul edip değişimi bunlar üzerinden ya da gerçekliği bunlar üzerinden aradığı zaman tabii orada her türlü bir şey
evet. var. Ya fenomenlerden yasaya gitmek falan öyle bir şey dikkat evet. yani o pozitivizmin yöntemi.
Onlar doksa oluyor zaten.
Evet, fenomenal bilinç, doksa bilinci. Fenomen, bilinç, fenomen demek zaten. Fenomen demek, bilinç demek. Hegel'in burada mantık biliminde belki çok fazla vurgulamadığı şey yok. Varoluş ve fenomen arasındaki ilişki, bu önceki haftanın şeyi, konusu, onu şurada şey yapalım değil mi? Hatırlatalım. Yani bir herkes bir sayfa yazacak. Adem. Varoluş ve görüngü arasındaki ilişki, ne biliyorsak. Varoluş ve görünge arasındaki ilişki, evet. Yani ben de yazacağım ve daha fazla yazabilirsiniz ama okuma, buradaki okuma için bir sayfa tutarsak iyi olur, yoksa çok işin olur. Herkes.
Dev diyorum.
Yapmayan
tezeyak.
Kesinlikle o köşe iyi boşaltırız. Evet. Ay, o köşe değil mi?
Biz zor dururuz tekrar üstünde değil mi?
Şimdi Platon'un ideanın nesnelliği ve kavramsallığı bu önemliydi. Yani bu Hegel'in yani Hegel burada Platonik ideayı mecazi bir şekilde almıyor. Gerçek Platonik ideayı alıyor. Çünkü ya bu çözümleme ona uyuyor. İdea kavramsal bir varlık taşıyor. Ya da bir kavramı var. Belli idea diyeceğiz. İyi ideası. Ya Platonik ideaların bir kavramla örtüşmüyorlar. Kavramdan daha fazlasını taşıyorlar. Belki de o biraz zor. Ama ideanın kavramdan ayrı olarak bir de şey var. Yani hangi belirlenim ya da hangi yüklemi var dersek kavramdan ayrı olarak ideada varoluş demek uygun değil. Edimsellik demek de uygun değil. Realite demek de uygun değil. Bunlar belki denebilir. Ama
nesnellik evet. En uygun kavram.
Evet. Yani özne ve nesnenin birliği konusu var. Bu özne o şeyden gelecek. Oraya belki sırayla gitseydik daha iyi olacak. Çünkü yani son bölüm kavram mantığı, mantık biliminin son bölümü şeyi alıyor. Özne, nesne ve ideayı alıyor. Öyleyse nesne, idea özne ve nesnenin birliği oluyor. Özne alanı kavram, tasım, yargı onları alıyor. Nesnellik alanı işte mekanik, kimya ve teleoloji alıyor. Yani nesnenin mantığı o ideaya geldiği zaman o iki alan arkada kalmış, tamamlanmış. Ve idea aslında şeyden geçiyor. O da harika. Teleolojiden geçiyor. Yaşam ideası. Onu biz daha önce çok kereler konuştuk. Yani yaşam ideasına varmanın yani yaşam ideasının nedenini soruşturmak, sorgulamak bizi şeye götürüyordu. Teleolojiye götürüyordu. Teros'a götürüyordu. Onu bir kere daha söyleyeyim. Belki şu an biraz fazla soyut gelebilir ya da çok ayrıntısına giremeyiz ama yani kimya, mekanik ve kimyayı karşılaştırıyorduk. Mekanikte nesnellik şeylerin böyle tekillerin ilişkisi gibi görünüyor ve daha çok şey nedensellik ilişkisi, neden etki ilişkisi şeklinde görünüyor. Yani aslında mekanik düzenek demek Türkçesi. Düzen demek yani şimdi Hegel'in çözümlemesini sorgulamadan en azından bir betimlemesine bakalım. Düzenek, düzen demek, düzenek demek dışsal bağıntılar demek. Yani güneş sisteminin düzeni ya da mekaniğini ya da serbest düşünenin ya da eğri
dışsal bağıntılar.
Nedensellik.
Evet, burada şey var.
Ama aynı zamanda da uyum demek.
Yani ya doğa yasasından dolayı öyle bir şey var, uyum var. Ama bir cisim
gezegen... Düzenek dedin mi, uyum kaçınılmaz.
Evet, denir. Yani düzen sözcüğünün kendisi zaten uyum, harmoni
yani
denen
uyumun
şey...
Uyumun olmadığı yerde düzenek zaten
olmaz. Yok
demek.
Kaos değil. Burada evet. Düzen...
Kozmos.
Kozmos. Kozmos düzen demek değil mi kozmos? Evet. Doğru, kozmos düzen demek. Yani tamam ama mekanik düzen ve şimdi mekaniğin ne olduğu, mekaniğin kavramını çıkarmak çok önemli. Mekanik dışsal düzen diyebiliriz. Nesneler arasındaki dışsal düzen. Kimya ve mekanik arasındaki karşılaştırma yaparsak kimyayı mekanikten ayıran kavram nedir? Bunu mesela yine lise fizik kimya kitapları almıyorlar. Yani nedir kimya? Biz kimya şeyden öğreniyoruz. Sodyum, klor, su falan moleküller, atomlar. Bunların ilişkileri.
Biri iç bağıntı, biri dış bağıntı.
Evet, işte iç bağıntı. Yani kimya iç bağıntının düzeni. Yani kimya şeyi kapsıyor aslında. Mekaniği kapsıyor ya da dış bağıntıyı kapsıyor ve kimyanın dış mekanikten ayrımı özel olarak o. Orada şey var. Yani yerçekimi de iç bağıntı olarak düşünülebilir. Ama mekanik onları şey olarak alıyor. Atomlar arasındaki bağlantı olarak değil ama ay ve dünya arasındaki güneş ve
peki kimyanın altında hani bir kuantum var ya, o da mekanik düzeyde anlaşılıyor.
O mekaniğe giriyor.
Mekaniğe giriyor ama evet. Kimya altı bir şey o.
Atom altı. Parçacık
altı. Atom altında kimyadan daha ister.
Nasıl açıklayacağız? Güzel. Ne diyeceğiz?
Bir şey değil mi? Zaman yalnız ortaya söz merak.
Doğru. Yani kuantum mekaniği, parçacık mekaniği nereye girecek? Mekanik olduğuna göre birinci bölüme girmesi gerekiyor ama İç bağ değil, mekaniğe giriyor. Yani kimya değil, kuantum mekaniği. Galiba kesin konuşmanın bir gereği yok. Yani eğer bu şeyler arasındaki ilişkiyi inceliyorsa
parçanın özelliğinden ayrı davrandığını düşünmek yani, yine kavramına ters olacağı için onu da mekanik
fizik altında, yani kimyada değil ama şeyde Doğa felsefesi yani onun alanına giriyor ve şimdi
ama orada da bir denge durumu var değil mi? Şeyde olduğu gibi itme ve çekmenin maddeyi, özdeyi oluşturduğu gibi kimyasal bir çözümleme yaptığımızda da özdekin kimyasıyla ilgili olarak da yine de orada da bir denge durumu söz konusu.
Tabii.
Değil mi?
Tabii. Yani denge derken
yani işte ne bileyim sodyum klor dediğin zaman onun içinde ne kadar sodyum, ne kadar klor
ölçü,
o da bir
ölçü dengeyle ilgilendiriyor. Tabii. Yani orada kimya bizi şu an sadece şey diyor. Kimyanın kavramı nedir? Deyince mesela kimyasal Hegel kimyasal nesneyi inceliyor. Kimyasal süreç inceliyor. Çok uzatmamış. Kimya bölümüne 4-5 saatlik falan var bize. Erek bilim. Şimdi kimyadan ayrı olarak şeyi düşündüğümüz zaman buradan telosu kavrayacağız. Kimyayı, fiziği ve mekaniği ve kimyayı anladıktan sonra telosu ya da teleolojiyi anlayacağız. Çünkü şey diyoruz, kimyada iç bağ var. Güzel, iç bağ. Neyin iç bağı bu? İki özdek, belirli özdek kütlesi arasındaki bağlantı var. Yani özdeğin kendi iç bağlantısı değil ama belirli özdek kütleleri arasında. Yani sodyum, daha doğrusu ki kimyada şey var, elektron yörüngeleriyle şu anki bildiğimiz en iyi, en yüksek bildiği o. Elektron yörüngelerinin kendi aralarındaki bir şey, tamamlama, türlenme ilişkisi gibi bir şey oluyor kimya. Evet, o da aslında mekaniğin bir türü ama mekanikten daha fazla. Ona iç bağ dedik. Yani bir kimyasal molekül ancak o şeye göre davranır, o belirlenime göre davranır, yörüngesinin durumuna göre. Orada iki açık varsa, üç açık varsa, bir açık varsa, fazlalık varsa ya da göreli olarak ona göre davranır. Kimya bundan daha fazlası değil.
Özdeğin bağını görürsün. Burada Aziz, mesela radyo aktiviteyi nasıl açıklayacak?
O kuantumun işi. Hı? Evet. Radyoaktivite şey
yani, ışınma demek. Yani kimyayı bir kafamda fizikten ayırabilmiş değil. Hep yani daha öncesi düşünceden hep fiziğin kimyanın altı indirgenebileceğine ilişkin bir düşünceydi.
Peki kimyada şöyle diyecek. Yani şimdi elektronun kendi içini yani elektronun kütlesini belirleyen alan mekanik alanı. Yani çünkü elektron bölünebilir. O parça bölünebilir. Onlar bölünebilir ve orada bir sonsuza bölünme gidebilir. O sonuçta bölünmenin olmaması çekme kuvvetinin varlığını gösteriyor. Çekme kuvvetinin dengelenmesi itme kuvvetinin varlığını gösteriyor. Elektron çekme ve itme kuvvetlerinin birliği.
Evet.
Güzel mi? Tamam mı?
Tamam.
Kimya bundan daha farklı. Kimya diye düşündüğümüz zaman elektronların yörüngesini, elektronlardan oluşan bir yörünge gibi bir tasarımı alıyoruz. Böyle bir resim aslında. Böyle bir şey yok realitede. Yani o tasarı orada
elektronlar
onlar şey
tasarımda tek bir yön yok mu?
Hayır, bilmiyoruz. Muhtemelen çok kaotik bir durum. Orada bulut gibi bir şey var yani. Şey gibi gezegen yörüngesi gibi bir şey yok. Yani çizilenler
bilmiyorum.
Onlar karikatür onlar. Onlar karikatür. Rutherford bütün tasarımı hala kullanılıyor.
Bol.
Evet. Yani o yörünge elektron davranış konusunda daha henüz şey çok ileride değiliz. Yani
yeterli bildiğimiz
yok. Yok, kesinlikle yok. Yani özdeyişi bölüyorlar, protonları böldüler. Biraz daha bölecekler function. Gel o en son şey
deney,
o da
onarılmadı. Bir parçaya geldik galiba.
Yok.
Hala gelemedik.
Olanaksız o. Yani
özdeyi böyle aldığımızda sanki bana kimya da fizik de dışsal olan ama kimya daha içte olan, daha dışta olan gibi ama özdek o itmenin ve çekmenin birliği şeyde baktığında kimya da bir dışsal olan. Yani o da asıl iç olan o itmenin ve çekmenin birliği gibi.
Ama içsel yapısallık şey açısından, düzen açısından düşündüğümüz zaman yani
tabii öyle,
öyle itme ve çekme kuvvetleri düzeyinde aldığımız zaman mekaniği gerçekten tabii ki evet. En içsel bağlantı.
Evet.
Ama sistem olarak aldığımız zaman yani şimdi bir sodyum klor molekülünü aldığımız zaman bir de güneş sistemini aldığımız zaman birinci yani güneş sisteminde bağlantı dışsal bağlantı gibi görünüyor. Bu ikisi arasındaki uzaktan eylem var gene her şeyden önce. Kimyada bağıntılı şey, artık moleküler ya da atomik düzeyde olduğu için içsel olarak görülebilir.
Tamam. Yani, bu ayrımsal...
Terimler göreli.
Ama buradaki evet. Öz, itme ve çekmenin birliğine göre ikisi de kristal bağıntılı evet, olarak kullanılıyor.
Yani kısa, çünkü kimya tamam. içeriyor şeyi. Tamam. Kimya mekaniği içeriyor. Dolayısıyla yani kimyada sodyum ve klor atomları arasındaki bağda aynı zamanda şey kapsamıyor. O bütün o atomik yapıların varlığını belirleyen çekme ve itme kuvvetleri ya da özdeksellik kapsamıyor. Şimdi burada telosu anlayabilmek için, teleolojiyi anlayabilmek için ve ideayı anlayabilmek için en önemli düşünce bölümü şu. Kimyasal ilişkide, kimyasal tepkimede ya da reaksiyonda bir telos yok. Yani sodyum ve kloru yan yana getirirsen birleşirler. Bu mekanik değil. Bu kimyasal ilişki. Ama teleolojik ilişki de değil. Çünkü orada o teleolojik ilişki şimdi daha Hegel'in zamanında olduğundan daha iyi anlatabiliyoruz. Eğer bir DNA molekülünü alırsak, koyarsak ve onun zeminini ve koşullarını hazırlarsak o gelişir. Yani sodyum ve klor atomları durumunda onların ilişkisi ancak tuz olabilir. Ancak sodyum klor olabilir. Ona teleolojik demek için bir şeyimiz yok. Çok fazla bir zeminimiz yok. Ama bir bezelye tohumunu alıp toprağa ekersen orada o tohumda şey var. Sodyum klor atomlarının ilişkisinden daha farklı bir potansiyel var. Bunu kabul edebiliyor muyuz? Yani orada telos var. Telos erek demek. Yani o tohum bir erek kapsıyor. O tohum henüz şey değil. Yaşam değil. Yani DNA molekülünün kendisinin yaşam olduğunu söyleyebilir miyiz? Potansiyel yaşam. Ama edimsel yaşam değil. Edimsel yaşam
zemine bu.
Evet. Yani işlevlerinin ortaya çıkması gerekir. Bir molekül sadece DNA molekülü yaşamla bir değil. Ama bir bitki bile solunum yapıyor, büyüyor, fotosentez yapıyor. Bunlar hep yaşam işlevleri ve o yaşıyor deriz. Ama şimdi telosun anlamı, ereğin anlamı onun bir potansiyel durum olması demek. Kimyada bir potansiyel bir şey yok yani. Ereksel, kimya henüz ereksellik. Ereksellere yakın gibi görünüyor belki kimya.
Şimdi buradaki potansiyel kavramının başlığında biraz şey
söyleyeyim.
Yani bu doğa kavramı, doğayı daha baştan aldığımızda bu şey de potansiyel olarak yaşam da orada yok mu yani kavramı?
Hangi doğayı kavramı aldığımız zaman şey mi?
Doğayı aldığımızda.
Ama inorganik doğayı mı?
İnorganik doğayı.
Evet. Güneş, yani, güneş bu
yani o daha gaz durumu veya evet. Daha öncesi neyse o bile bugünkü tam insan iddiası dahil olmak üzere.
Onu son güne sorarım. Ben özetleyeyim soruyu kısaca. Bundan 20 milyar yıl önce yani burada sadece şey varken, protonlar varken tabii yani o kadar
çok gelmiş.
Neredeyim?
Hepimiz oralarda biraz.
Çünkü senin bugünkü varoluşun o bütün sürecin şey son ürünü şu anda. Daha sonrası da olacak ama senin varoluşun o sürecin o süreçte belirlenmiş. Evet. Daha kolaylaştıralım. Daha şey yapalım. Cengiz'in dediği durumda şey var. Yani ne iddiası diyordu? Bitki, yaşam. Yani yaşam. O şeyde potansiyel durum. 20 milyar yıl değil mi? Evrenin şu anki bizim yani Samanyolu'nun yaşının yaklaşık ölçüsü o değil mi? 20 milyar değil mi?
30 milyar. Ben 7 milyar yaptım. 13 milyar yaptım.
Kaç öyle mi? Peki 13 diyelim.
Neyse fark etmez.
13 diyelim. 13 milyar yıl önce ne vardı?
Nasıl karbon testi mi yapmışlar? Nasıl biliyorlar?
Evet. Fizikçiler söylüyorlar. Ama şey, ya trilyon yıl demiyorlar. 10 diyorlar, 13 diyorlar, 20 diyorlar. O düzeyde. Yani insanın Homo sapiens'in tarihi de şeye gidiyor.
Zamanında
bir milyar yıla gitmiyor. Biz bir zamanlar şey diyorlar, 1 milyon yıl falan. Şimdi çok daralttılar onu. Yani son neredeyse 100 bine falan indirdiler. 100-200 bin gibi bir şey var.
O zaman değişmeyi hızlandırmış oluyor.
Tabii. Yani şimdi orada Telos'un, Telos evi, yani Telos
yani Cengiz'in var, dediği gibi orada da bir Telos
var. Elbette var. Elbette var. Yani Telos yani, sadece bitki devralı falan kısmında değil. Ben örnek olsun diye anlamak için. Bitki durumunu anlayabiliyor muyuz? Ya ben gerçekten mantık biliminin
tür olarak orada durdular.
Başarısı açısından bu önemli. Yani bunları düşünebilmek. Şeyde, DNA'da, bitkisel tohumda, insan, yani hayvansal, genel olarak organik tohumda şey var, telos diyebileceğimiz bir potansiyel var. Elek var, yani amaç var. Ama bu bilinçli bir amaç değil. O moleküler yapının, onu işte, o bezelye tohumunu koşullar tamamlandığı zaman o şey yapmaya başlıyor. Telos'u açmaya, göstermeye başlıyor. Kimyadan ve fizikten farkı teleolojinin bu. Orada yaşam var ve yani şeyin yaşam şimdi idea burada telos henüz şey değil, idea değil. Çünkü bu bir kavram. Yani telos dediğimiz kavram nesneyi ilgilendiren ya da nesne kategorisi altında tuttuğu bir kavram Hegel'in ve yaşam ideanın altında duruyor. Şimdi yaşam kavramıyla telos kavramı aynısı değil. Yani yaşam kavramına geçmek için ideayı atlamış olmak gerekir diyor Hegel. Çünkü yaşam kavramı özneyi ve nesneyi kapsıyor. Ya da ideal kavramı özneyi ve nesneyi kapsıyor. Burada özne ve nesne bağlantısı duruyor değil mi? Yani ideanın özne ve nesnenin birliği olduğunu söylemek şeydi, çok akıllıca ya da anlamlı gibi görünmüyor. Ama ideanın nesnel olduğunu söylememiz geçerli, ona kabul ediyoruz. Platonik idea en azından nesnel, yani şey değil, insan bilincine sınırlı değil, fiziksel ise hiç değil. Yani tinsel ve fiziksel ötesi anlamda nesnel, birileri var. Ondan sonra şey, bir de belirli o kavram faktörü şeyden geliyor. İdeanın belirli olmasından geliyor. Yani idea özne ve nesnenin birliği yerine idea kavram ve nesnelliğin birliği demek daha iyi gelir. Dediği gibi Hegel onu başka biçimlerde de anlatıyor ideanın. Burada ideanın
sorular oluşuyor kafamda ya.
Şöyle.
Yani mesela kavrama nesnellik düşmüyor.
Zaten ya, düşüyor. Ha. Bu onu doğruluyor aslında. Evet.
Nesnelliğe kavramlı sallık düşmüyor mu?
Tabii.
Nesne olan zaten kavram olarak. Yani burada tam bir kendinde ve kendi içine olma şeyi çok ideal.
Başka bir şey diyorduk. Kendi içine bilmem ne.
Kendine ve kendi için gerçek olandır diyorduk. Ha. Yani şimdi ideanın onu ben alt parantez söyleyeyim. Belki döneriz ya da dönmeyiz ama kayıtta kalsın. İdeanın kendine gerçek olmasının anlamı şu. O bir taraftan ama kendine gerçek, kendine ve kendi için gerçek olandır diyor idea. İdeanın kendine gerçek olması, gerçekliğini başkasına bağlı olmaması demek. Aslına bakarsak idea her şeye rağmen daha önceki sürecin gerçekliği. Dolayısıyla ideanın gerçekliği kendinde değil başkasında.
Ama o başkası dediğiniz değil ideanın mi? Kendisini o şekilde...
Çünkü idea türedi. İdea ortaya çıktı. Ortaya çıkan bir şey, varlığını kendinde taşımayan bir şey olmak zorunda. İdea bir türev. İdea bütün ön sürecin türevi değil mi? Kesinlikle öyle. Hı. O zaman ne oldu bu Hegel'in
sürecinde? Peki tersi yanlış mı olur? İdea kendini o süreç olarak koydu dersek.
Ama başladığımız yere döndük böylece diyordu.
Evet, o problem işte. Yani bu kadar kısa bir anlatımda söylenmiyor. Ama doğru. Yani o da Hegel o kendisi söylüyor zaten onu. Yani ideanın, bunun anlamının yolu şu. Daha önceki tüm içerik ideada moment oldu. İdeanın kendisini oluşturdu. Yani bu çok iyi bildiğimiz bir şey. Yani her yeni aşama önceki aşamaların sonucu, onları kapsıyor. İdea için de aynı şey geçerli. Yani dolayısıyla bir bakıma idea
nesnelliği o zaten.
Evet. Bütün yani. O ön süreçte kendinde ya da bütün o ön süreç ideanın kendisinin yani. İçeriği. Onu da söylememiz gerekir. Doğru olan da o. İdea o noktaya kadar süren bütün bir açınımı içeriği olarak alıyor. Kendi için olması ise kendi için olmak ideanın yine o başkalık ilişkisini ortadan kaldırması. Evet, yani oraya
gereken soru oydu.
Onu bir daha düşünelim. Kendi için olmak ne demek?
Kendi belirliliklerinin tamamını kendi içinde taşıyor olmak.
Kendi için varlık diye düzeltelim soruyu, daraltalım. Kendi için varlık ne demek?
Kendini belirlemek demek.
Başkasında olmamak demek.
Başkası için
olmamak. Öznerlik ve nesnerliği ortadan kaldırmak, onları moment etmiş olmak.
O nasıl olacak?
O özne ve nesne olanın ayrımının ortadan kaldırılmaz. Ondan aslında bir olduğunun ortaya konulması, ideal bunu ortaya koyar düşüyor.
O zaman kendi içinle ilişkisi nasıl? Doğru söyledin. Yani onun kendi içinle ilişkilendirme nasıl?
Resmi ve resmi aile değil. Başkası değil. Burada başkalık ilişkisi yok.
Evet. Doğru. Daha fazlasını söyleyebiliriz belki ama ben de onu söyleyeceğim. Yani İdea'nın eğer kendi için ne olduğunu düşünürsek ya da kendi için olmasının ne demek olduğunu düşünürsek ideanın kendisinden başka bir nesnesinin olmadığını söyleyeceğiz. Eğer idea ilişkideyse o zaman o ilişki yalnızca kendiyle ilişkisi. Kendi için olmak özgür olmak demek. İlişkisinde kendinde olmak demek, başkasında olmak demek, sonsuz olmak demek.
Kendini belirlemek demek.
Ama kendini aynı zamanda doğru kendini belirlemek demek ama belirleme olumsuzlama getirdiği için burada olumsuzlamanın da olmaması gerekiyor. Yani
kendi evet. Kendinin nedeni olmak evet. Koza suyu olduğun zaman zaten kendini belirliyorsun.
Evet.
Anlamında söylüyorum.
Öyle bir başkalıkla ilişki içinde değilsin.
Yani. Evet.
Kendinle ilişki olmak demek, başkasıyla ilişki.
Bunu başardığı zaman yurttaş toplumuna geliyorsun yani.
Kendiyle ilişki aslında onun varlık değil, özü değil mi?
Evet, özde de öyle bir durum var. Özde ilişki durumu ve özde de ilişki hem kendi hem de başkası olma faktörlerini kapsıyor. Yani ilişki, özde ilişki şey değil, kendinde ve kendi için kavram durumunda gibi görünüyor ama henüz
ayrılıklarını kuruyorlar.
O da güzel. Hegel'in o şeyi var. En başında hatırlatması var. Yani varlık kendinde kavram. Öz kendine ve kendi için kavram. Ama diyor henüz kendinde kavram vurgusuyla. Yani
neden? Çünkü kavram henüz çıkartanmamış vaziyette.
Evet. Tabii yani öz henüz kavram değil eğer mantık bilimi bütününü düşünürsek o biraz daha soyut oldu yani daha ya bütün bu açılamalar daha tam yapılabilir hem anlatım açısından hem de düşünüp yani alıcılık açısından o yüzden
biraz daha irdelemekte fayda var.
Şu şeyi söylediniz orada ne demek istediniz yani bir şey için. Giriş yaptınız. İdeanın varoluş kipi. Sanki özellikle kullanmış gibi yaptınız onu.
Evet. Yaşam dedim. Yani ideanın nasıl var olduğunu
İdeanın,
düşünmek
için. İdeanın varoluş kipi.
Evet. Yani demek? Yaşamı yani yaşamı düşünmek için bir taşa bakmamız bu şey biraz ampirik bir şey.
İdeanın varlık kipi demiyorsun.
Evet. Yani
varoluş kipi diyorsun.
Evet.
İkisi arasında bir yani ayrım
şöyle,
görüyorum.
Güneşe baktığınız zaman güneş bir cisim, etkin bir cisim, mekanik bir cisim ve patlıyor, ışıyor bilmem ne bir yaşam süreci ya da en azından bir kendi şeyi var, süreci var değil mi? Yani ortaya çıktı, oluştu ve kaybolacak. Orada bir varoluş kipi var, o kip fiziksel varoluş ya da mekanik varoluş. O, belki de en iyisi mekanik varoluş. Yani güneşin varoluş, kimyasal varoluşun kıyısına geliyor aslında. Kimyasal varoluş diyebiliriz çünkü hidrojen ve helyum ilişkisi var. O bile aslında henüz şey değil. Kimyasal ilişki, tam olarak kimyasal ilişki diyebileceğiniz bir şey değil. Belki de quantum mekaniğin alanına düşen bir ilişki. Yani şeyin iki protonun birleşmesi ve helyum oluşturması, hidrojen oluşturması, füzyon şey, fiziksel, kimyasal değil, mekanik alanına ait olan bir ilişki. Kimya yok güneşten. Neyse, güneşin varoluş gibi mekanik bir varoluş gibi.
Niye kimyasal?
Vazgeçti ona. Kimya yok dedik. Hidrojenden helyuma geçiş şey değil. Kimya süreci değil. Diyebilir miyiz? Kimyasaldır. Yani hidrojen ve oksijen olsaydı ve su olsaydı kimya diyecek doğal olarak. Ama güneşte kimya yok. Güneş arı mekanik. Arı kuantum mekaniği hatta. Parçacık mekaniği. Aslında şey. Kuantumlardan fazlası. Yani protonları şey olarak kabul edersek, parçacık olarak kabul edersek, parçacık altı değil. Güneş mekanik. Kimya daha sonraki, daha yüksek süreçler. Yani kimya, güneş en soyut varlık, en soyut. Yani güneşin bütün kuramsal çözümlemesi yapıldığında onu yazmak için herhalde bir formalı defter yeterli olacak. Yani ne var? Çekim var, manyetik alan var, işte patlamaları var, yüzeye şey gönderiyor, ışımalar gönderiyor ya da ne bileyim parçacıklar büyük tabi muazzam şey kütleler gönderiyor falan.
Var.
Ne? Yok.
Madem.
Yok.
Eriyik şeklinde.
Hayır, o şeyde var, gezegenlerde var. Güneşte helyum bile herhalde yüzeyde var ve temel, onun güneşin merkezi.
Ne kadar
bilmiyorum.
Ne kadar bilimsel?
He?
Ne kadar bilimsel bu söylediğin?
Gözlemsel demek istiyorsun ama gözlem olanaksız yani güneşin ortası. Bunlar matematiksel olarak hesaplanıyor. Yani yani fizikçiler orada şey yapıyorlar.
Bize yansıyan sadece
teorik olarak orada bir yüksek özdeksel biçimin bulunması olanaksız. Çaltık olarak olanaksız. Yani şimdi plazma durumu ısı arttıkça ısı şeyi olanaksızlaştırıyor. Kimyasal oluşumu olanaksızlaştırıyor. Dağılıyor yani. Bütün parçacıklar şey yapıyorlar. Yalınlaşıyorlar. Yani düzen henüz yani karmaşık bir düzen, kompleks bir aşama olanaksız o şeyde. O termal ortamda. Bu önemli değil. Fizikçiler öyle diyorlar ve biz şimdi fizikçilerle o konuda tartışmayacağız. Yani onlar güneşin yapısı konusunda şey diyorlar. O
Arap şeye uygun da yani.
Hidrojen. Mantığa da uygun. Evet. İdeanın varoluş tipi onu düşünüyoruz. Yaşamdan önce şey, kimyasal süreçler. Yani kimyasal süreç deyince, kimya deyince aklımıza şey gelmiyor. Güneş sistemi gelmiyor. Şeyler geliyor. Asitler, bazlar falan değil mi? Yani kimyasal süreç. Onun varoluş kipi öyle. Şeyden farklı, mekanikten farklı. Önce belki bunlar çok soyut oldu. İdeanın varoluş kipini anlamak için yaşama bakmamız gerekir. Çünkü yaşama baktığınız zaman, yani yaşam realitesiyle karşı karşıya geldiğiniz zaman oraya yatırdığımız kavram, bizim yaşam dediğimiz kavram bizden giden bir kavram. Yani ustan çıkan, ustan oraya uygulanan bir kavram. O kavram şey, işte varoluş gibinin kendisi. Yani o yaşayan şey devinir, irkilir ve ürer. Yaşam kavramının çözümlemesi bu. Bundan daha fazlası gerekmiyor ve bu Aristoteles'in şey, yaptığı bir şey. Yaşam kategorisi, bir cisme biz yaşam yüklediğimiz zaman onun realitesi de gerçekten öyleyse orada bir yani yaşam kategorisi, şimdi burada şey önemli, özne idealizm ve nesne idealizm ilişkisi. Orada şurada bir parçacık var, şu parçacık. Ben o parçacığa bakıp onun devindiğini görüyorum, bir de bölünüyor falan. Bu bakteridir diyor, mikroskop altında da olabilir bu, değil mi? Ona bakteri demem, ona bir yaşam kategorisini yüklemem demek. Tamam mı? Ya ben yüklüyorum o şey. Şimdi özne idealist, Derridacılar, Berkeley'ler falan, onlar diyorlar ki o yaşam kategorisi yalnızca öznede var. Yani özne yükledi onu tamam ama yaşam kategorisi, özne yükledi yaşam kategorisi bu cismin kendisinde yok. Cism yaşayan cism değil. Böyle şey olabilir mi? Çünkü özen idealistler. Yani kavramların, özen kavramların... Nesnelerine inanmıyorlar. Evet, nesnelerine inanmıyorlar. Diyor ki, ben kibilerde toplumun çarpışmasını gördüğüm zaman neden ve etki ilişkisini görüyorum ve o neden ve etki ilişkisi benim aslında oraya yüklediğim bir ilişki. Özellikle zorunluluk anlamında ben yüklüyorum ona diyor. Çünkü kendine diyor bir zorunluluk yok diyor. Yani nesne olarak bir zorunluluk yok ama ben onu özne olarak yüklüyorum. Neden yüklüyorum? Çünkü alışkanlık beni yani çok sayıda gözlemden sonra o nedensellik ilişkisini bekleme bir alışkanlığa dönüştürüyor. Böyle bir şey yani. Ve kendimde ya da nesne olarak zorunluluk yoktur diyor. Yani yaşam kategorisini ben şu cisme yüklüyorum, bu özneden yapılan bir yükleme. Freud'un şeyi gibi, libido yatırımları gibi, yani besetsin ya da kateks
bütün bunların şey. İçinde bir zorunlu idea olarak güç ideasına
bütün söyledi. Tamam, güç ideasına tözde geleceğiz ya da güç yaşam konusunda.
Yani itme ve çekme özdek oluşumunda kuvvet da yine mi? Bir güç var.
Kuvvet. Ha?
Kuvvet işte. Kuvvet, evet. Evet. Evet.
Tamam, dedim.
Kuvvet, mi? Evet. Kuvvet. Ben güç. Kuvvet anlamında kullanıyorum.
O güzel, o, yani o kuvvet işte, itme ve çekme evet. Kuvveti.
Aynı şey diğer, tam diğer düzeneklerde de var. Bu evet. Anlattığın şeylerde de var. Hepsinde var yani. Güç bir zorunluluk olarak görünüyor.
Evet.
Kuvvet zorunluluk olarak görünüyor.
Doğru. Yani mekanik, kimyasal aşamada evet. Kapsanıyor.
Evet.
Ama kimyasal aşama mekanikten daha farklısı. Şimdi, yani klasik felsefecilerin söyledikleri şey o. Dışarıya yüklediğimiz kategoriler bu yaşam olabilir, şu ya da bu olabilir, ne olursa olsun sadece özneye sınırlı değil. Aynı zamanda nesne. Yani bendeki yaşam kavramı kendinde yaşam kavramıyla aynı şey. Bu açık mı? Ya bu felsefi düşünceyi özgürleştiren şey bu nokta bu. Benim kuruntum değil. Görgücüler onu ya da Kant Kant da görgücüler gibi düşünüyordu. Kant görgücü değil. Ama öyle düşünüyor. Sadece özneye sınırlı kategorileri.
Kant idealist değil mi?
Ya Kant
rasyonalist.
Özen idealist. Özen idealist. Evet. Kant rasyonalist diyemeyiz. Kant'a
şu çünkü yani.
Kant usul rasyoyu eleştiriyor. Yetersiz görüyor.
Rasyo eleştirilmez bir şey.
Anca rasyoda eksik bulduğun şöyle yapabileceğim bir şey.
Ha? Evet, yani ki ne eleştiriyor? Usul eleştiren nedir?
Usul kendisidir.
Yani tabii kendinde öyle.
Madem Kant, koza suyu kabul ediyorsan usul eleştiren
usul eleştirisi ne demek?